Ayrım 10.
Billy için söylenecek bir söz yoktu. Fayetteville ile Jonesboro ve üç kontlukta Scarlett'in belinden daha ince bele sahip bir genç kız yoktu. Belinin güzelliği ile övünürken birden Mustin elbisenin bel genişliğini ölçtü. 43 santimetre geliyordu. Bel genişliği 45 santimetre gelen pazen elbisesini giyerken dadı onu korsalamıştı. Şimdi Scarlett'in daha sıkı bağlanması gerekiyordu. Kapıyı açtı ve zemin kat koridorundaki zenci kadını gördü. Sinirli bir biçimde ve yüksek sesle dadıyı çağırdı. Avazı çıktığı kadar bağırabilirdi. Çünkü annesi mutfakta aşçıya o gün için gerekli erzakı veriyordu. Dadı merdivenden ağır ağır çıkarken homurdanmayı da elden bırakmıyordu. Soluk soluğa içeri girdi. İri siyah elleriyle tuttuğu bir kayık tabağı içinde biraz domuz eti, tereyağlı iki büyük Hint patatesi ve buğday galetası vardı. Dadısının getirdiklerini görünce Scarlett'in yüzü birden değişti. Hafiften öfkelenmek yerine kavgaya hazır bir hale geldi. Elbise beğenme heyecanı ona, dadının ilkelerinden birini unutturmuştu. O, bir davete giden Miss O'Hara'ların karınlarının tok olmasını isterdi. Hatta davette bir şeker bile yiyemeyecek durumda olmaları gerekliydi. ''Yemek yemeyeceğim, onları mutfağa götürebilirsin.'' Dadı kayık tabağı masaya bıraktı. Ellerini kalçalarının üzerine koyarak ağız kavgasına hazır duruma geçti. ''Miss Scarlett, bunları yiyeceksiniz. Geçen piknikte hasta olduğum için siz gitmeden yemeğinizi getirememiştim. Sizin o zaman olduğu gibi bu piknikte de bir yanlış yapmanıza izin vermem.'' ''Hayır dadı, yemek yemeyeceğim. Sen gel şu korsamı iyice sık. Geç kaldım, arabanın sesini işitiyorum.'' Dadı barışık bir sesle hemen atıldı. ''Haydi Miss Scarlett, uslu olun. Hiç olmazsa küçük bir parça yiyin. Kız kardeşleriniz hepsini yediler.'' Scarlett alaylı bir cevap verdi. ''Şaşmam. Onların bir tavşan kadar akılları yok. Ben hiç yemeyeceğim. Tabaktakilere elimi bile sürmeyeceğim. Tıka basa yiyerek Calvert'lara gittiğim günü daha unutmadım. Savannah dondurmaları ikram etmişlerdi. Benim istediğim eğlenmek ve hoşuma gideni yemektir. Oysa dondurmadan bir kaşık bile yiyememiştim.'' Kendi kurallarına karşı gelen Scarlett'e öfkelendi. Kaşlarını çattı. Dadı için bir genç kız için izin verilen bir şeyle izin verilmeyen bir şey arasında bir zenci ile bir beyaz insan arasındaki kadar fark vardı. Ve orta yol bulmak da söz konusu değildi. Güçlü elleri arasında Suellen ile Karen bir çamur gibi sıkılıp bükülüyor ve emirlerine saygıyla boyun eğiyorlardı. Fakat Scarlett'e isteklerinden çoğunun seçkin bir kişiliğe sahip olan birinin istekleri olmadığını öğretmek için daima mücadele etmesi gerekiyordu. Scarlett üzerindeki başarısızlıkları dadıya zarar veriyordu. ''Eğer siz yememekte ısrar ederseniz buna aileniz ne der? Bu beni çok üzer. Ben davette herkesin sizin davranışlarınızı beğenmesini isterim. Size belki 100 kez söyledim. Bir hanım bir davette bir kuş gibi yediği zaman gerçek bir hanım olur. Sizi Wilkes'lara bir esir gibi yiyesiniz ve oburlar gibi atıştırasınız diye götürmek istemem.'' ''Annem tam bir hanımefendidir fakat davetlerde yemek yer.'' ''Evli olunca siz de davetlerde beğendiğiniz yemekleri yiyeceksiniz. Mrs. Allen sizin yaşınızdayken başkalarının evinde hiçbir şey yemezdi. Ölali ve Polin halalarınız da öyleydiler. Bunların hepsi evlendi. Her zaman çok yiyen genç kızlar koca bulamazlar.'' ''Ben bu söylediklerinize inanmıyorum. Sen hasta olduğun için benim bir şey yemeden gittiğim piknikte Ashley Wilkes bana iştahı yerinde olan genç kızları sevdiğini söyledi.'' ''Mister'ların söyledikleri başka, düşündükleri başkadır. Sonra ben Mr. Ashley'nin sizinle evlenmek istediğini hiç duymadım.'' Scarlett'in yüzü daha da buruştu. Öfkelenecek oldu. Ama hemen kendini toparladı. Dadı ile tartışmak boşunaydı. Genç kızın ayak diremesi üzerine dadı, kayık tabağı aldı. Sonra kendi ırkının sağladığı bir kurnazlıkla taktik değiştirdi. Kapıya doğru giderken içini çekti. ''Bu iş bitti mi Scarlett? Size yemek hazırlatırken aşçı kadına şöyle diyordum. Bir hanım yememesinden anlaşılır. Ben Miss Melly Hamilton'dan daha az yiyen bir genç kız görmedim. Onu son kez Mr. Ashley'nin yanında gördüğüm zaman, Miss India diyecektim.'' Scarlett'in yüzünde dadıya güvensizlik duyduğu anlaşılıyordu. Dadı bunun farkında değil miydi? Çünkü zenci kadının geniş suratında masum bir ifade ve bir de Scarlett'in Melanie Hamilton gibi bir hanım olamamasından dolayı duyduğu üzüntü vardı. Şu tabağı bırak da gel, korsamı giydir diye öfkeli bir biçimde Scarlett seslendi. Sonra biraz yemeye çalışırım. Eğer şimdi yersem korsamı istediğim kadar sıkamazsın. Scarlett'e sözünü geçirmesinden memnun olan, fakat genç kıza hiçbir şey belli etmeyen dadı, tabağı tekrar masaya bırakırken tatlı bir sesle sordu. Benim küçük kuzum ne giyecek bakalım? Scarlett çiçekli yeşil muslini gösterdi. Birden dadı öfkeleniverdi. Hayır hayır olamaz, bunu giyemezsiniz. Bu elbise sabahlık olarak dikilmiştir. Saat 3'ten önce göğsünüzü açamazsınız. Bu elbisenin göğsü çok açık. Üstelik kolsuz. Çil basacak olursa ne yaparsınız? Hani Savannah'ta sizi çil bastığı zaman vücudunuzu sütle ovmuştum. Yine buna yakalanmanızı istemem. Şimdi gider annenize söylerim. Eğer ben giyinmeden önce anneme bir şey söylersen hiçbir şey yemem bilesin. Scarlett'in cevabı kesindi ve o şöyle devam etti. Ben giyindikten sonra artık annemin bana üstümü değiştirtmeye zamanı kalmayacak. Dadı yenik düştüğünü anladı, içini çekti. Scarlett'in bir ikindi elbisesi giymesi, davette bir obur gibi atıştırmasından çok daha iyiydi. Masaya dayanın ve soluğunuzu tutun. Scarlett istenileni yaptı. Bir süre soluk almadan durdu. Dadı bütün gücüyle kordonları çekti. Küçük korsa daraldı. Bu sırada dadının gözlerinde bir iftihar ve şefkat ışığı parladı. Benim küçük kuzum kadar kimsenin ince beli yoktur. Miss Suellen'ın belini sıkarken 50 santimetrede gözleri dönüyor. Ben hiçbir zaman bayılmadım. Ara sıra bayılacak gibi olmak size zarar vermez mi? Miss Scarlett, yılan ya da fare gördüğünüz zaman gözünüzü çevirmek iyi değildir. Ben evde olduğunuz zamanlar için bir şey demiyorum. Toplum içinde bulunduğunuz zamanları kastediyorum. Size şunu da demek isterim ki... haydi acele et, bu kadar söylenme. Evet, evet, ben bir kocayı eşinden ayırabilirim. Bunu göreceksin. Öyle bayılmaya falan ihtiyacım yok. Tamam oldu, korsamı iyice sıktın. Şimdi elbisemi boynumdan geçir. Dadı büyük bir dikkat ve özenle yeşil muslin elbisenin 10 metre uzunluğundaki eteğini geçirip korsasının sırtına kopçaladı. Sonra öğüt vermekten geri kalmadı. Güneşe çıktığınız zaman şalınızı omuzlarınıza alın. Sakın şapkanızı çıkarmayın. Böyle yapmazsanız ihtiyar Mrs. Slattery gibi kara olursunuz. Dadı konuşmasına devam etti ve Scarlett'i uyardı. Haydi bakalım, şimdi yemeğinize sıra geldi tatlım. Ama sakın ha çabuk çabuk yemeyin. Genç kız zenci kadının dediklerini yaptı. Kayık tabağın önüne oturdu. Bir şeyler yediği zaman bedeninde soluk almak için yer kalıp kalmayacağını düşünüyordu. Dadı beyaz bir peçeteyi Scarlett'in dizlerinin üzerine yayıp boynuna düğümledi. Domuz etini sevdiği için ilk önce onu yedi. Hint patateslerini istemeye istemeye yerken şöyle düşünüyordu. Tanrım, bir evlenebilsem kendimle ilgili işler için kendim karar vermemekten bıktım artık. Bir kuş gibi yiyenler gibi yemekten, koşmak istediğim zaman yavaş yavaş yürümekten, yorulmadan 2 gün dans edebilecek güçte olmama rağmen bir valsten sonra başım dönüyor demekten bıktım, bıktım artık. Tavşan kadar aklı olan bu dalalara ne olağanüstüsünüz demekten usandım artık. Erkeklerin bana saçma sapan şeyler anlatmalarına fırsat vermekten usandım. Oysa ben artık canım yemek istemiyor. Sert tavırlı, sözünden dönmemeyi ilke edinmiş olan dadı, haydi biraz da şu sıcak galetadan yiyin dedi. Scarlett kendisine yapılan bu uyarıyı duymamış gibi sordu. Bir kocayı eşinden ayırmak bir genç kız için neden bu kadar kötü olsun? Bunun sebebi genç erkeklerin ne istediklerini bilememeleridir. Onlar istediklerini sandıkları şeyi bilirler yalnızca. İstediklerini sandıkları şeyi onlara sunmak, birçok kadını tehlikeden kurtarmaktır. Bu durumda onların ihtiyar olmalarını yasaklar. Erkekler bir damlacık beyni olmayan minyon kız istediklerine inanırlar. Genç erkek evleneceği kızın kendisinden daha akıllı olduğunu bilirse o kızla evlenmekten kaçınır. Evlendikten sonra erkeklerin hepsi karılarının budala olmadığını anlayınca hayrete düşmezler mi sanıyorsun? İşte o zaman iş işten geçmiş olur. Çünkü artık evlidirler. Zaten erkekler hep karılarının budala olmasını umut ederler. Artık aklımdan geçen şeyleri yapacağım ve söyleyeceğim. Eğer erkekler bundan hoşlanmazlarsa onlarla alay eder, eğlenirim. Dadı üzgün bir tavırla cevap verdi. Bunu asla yapamazsınız. Ben yaşadıkça böyle şeyler yapmanıza fırsat vermem. Haydi bakalım, şimdi galetalarınızı yiyin. Salçaya batırın tatlım. Genç Yankee kızlarının bu kadar kötü durumda olduklarını hiç sanmıyorum. Geçen yıl Saratoga'da erkeklerin önünde zekice davranan birçok Yankee kızı gördüm. Dadı istediği fırsatı yakaladığı için gülümsedi. Genç Yankee kızları mı? Evet tatlım, onlar güzel konuşmasını bilirler. Ama Saratoga'da kızların koca buldukları yok. Ama Yankee'lerin de evlenmeleri gerekir. Kendi başlarına yerden bitmiyorlar ya, çocukları olması için evlenmeleri şart. Ne kadar da çok çocukları var onların. Erkekler Yankee kızlarıyla paraları için evleniyorlar diyerek dadı bu konuşmayı noktaladı. Scarlett galetayı salçaya batırıp ağzına götürdü. Kuşkusuz dadının söylediğinde bir gerçek payı vardı. Bu sözlerin doğru olması gerekirdi. Çünkü annesi de bundan farklı konuşmuyor, daha ince deyimlerle aynı düşünceleri söylüyordu. Bütün arkadaşlarının anneleri onlara becerikli ve yetenekli olmayı öğretiyorlardı. Scarlett ise gereğinden fazla çocuk mu olmuştu? Eşliğiyle tartışmak ve görüşlerini serbestçe açıklamak istemişti. Belki de bunlar, yürüyüş ve atla gezinti yapma konusunda gösterdiği istekler onu kendisinden uzaklaştırmıştı. Böylece eşli Melanie'ye yönelmişti. Eğer taktik değiştirecek olursa, ama aklına şu da geliyordu, eğer eşli kadın entrikalarının hükmü altında bulunuyorsa artık hiçbir zaman ona eski saygısını beslemeyecektir. Bir gülümsemeye, bir bayılma rolüne ya da ne olağanüstü bir kişisinin sözlerine aldanacak kadar budala olan bir erkek kendisiyle evlenmeye layık değildi. Ne yazık ki bütün erkeklerin bu yapmacık davranışları sevdiğine tanık oluyordu. Eğer eskiden eşliye karşı yanlış bir taktik uygulamışsa ne çıkar? Bu artık geçmişte kalmıştır. Ondan artık söz edilemez. Bugün eşliğinin karşısına bambaşka, yepyeni bir yöntemle çıkacaktı. Onu çok istiyordu ve amacına ulaşabilmek için yalnız birkaç saat kalmıştı. Eğer bayılmak sorunu çözümleyecekse bayılacaktı. Eğer gülümsemek, cilve yapmak ya da kuş beyinli görünmek eşliğinin hoşuna gidecekse seve seve cilve yapacak ve Kathleen Calvert'tan daha aptal olacaktı. Eğer cesaret isteyen şeyler yapması gerekirse onları da yapacaktı. Bugün çok büyük bir gündü. Kişiliğinin bürünebileceği her türlü sahte görünümlerden daha çekici olduğunu Scarlett'e söyleyecek hiç kimse yoktu. Eğer bu ona söylenmiş olsaydı, o çok çok sevinecek fakat söylenenlere asla inanmayacaktı. Onun dahil olduğu uygar dünyada bu konuda şüpheci kalacaktı. Çünkü eskiden beri kadının doğal görünümlü olmasına pek az değer veriliyordu. Araba Wilkes'ların çiftliğine giden kırmızı yola girdiği sırada Scarlett suçlu bir haz duyuyordu. Piknikte kaşlarını kaldırarak ya da surat asarak hiç kimse onun planına karşı çıkmayacaktı. Kuşkusuz Sue Ellen yarın gevezelik etmekten kendini alamayacaktı. Eğer işler Scarlett'in istediği biçimde giderse eşliğiyle nişanlanmasından ya da onun kendisini kaçırmasından dolayı anne ve babasının üzüleceklerini biliyordu. Ellen'ın işleri dolayısıyla evde kalmasına çok sevinmişti. Gerald bu sabah Konya'yı biraz fazla kaçırdığı için Jones Wilkerson'u çiftlikten uzaklaştırmıştı. Annesi de Gerald'ın gidişinden önce çiftliğin hesaplarına bakmak için tarada kalmıştı. Scarlett üzeri dosyalarla dolu olan yazı masasının önünde oturan annesini öpmek için küçük büroya girmişti. Jones Wilkerson yüzü sapsarı, şapkası elinde, Ellen'ın yanında duruyordu. Kontluğun en iyi görevinden törensiz kovulmaktan duyduğu kini güçlükle saklıyordu. Bütün bunlar bir parça eğlence için miydi? Oysa Gerald'a kendisi gibi daha pek çok erkeğin aynı biçimde küçük Amy Slattery'nin babası olabileceğini tekrar tekrar söylemişti. Zaten Gerald da bu görüşteydi. Fakat Ellen'ın gözünden bir kere düşmüştü. Jones bütün Güneylilerden nefret ediyordu. Onların ölçülü davranışlarına, soğuk nezaketlerine, kendisinin toplumdaki yeri hakkındaki alaylı bakışlarına çok kızıyordu. Güneylilere karşı kin beslemesine sebep olan her şeyi tek bir kişide simgeleştiriyordu. Evet, kinin odak noktası olan Ellen O'Hara'dan çok nefret ediyordu. Dadı Ellen'a yardımcı olmak için onunla birlikte kalmıştı. Arabada Toby'nin yanına, içinde kızların elbiseleri bulunan uzun bir kutuyu dizlerinde tutan Dilsi oturmuştu. Gerald fazla kaçırdığı konyak yüzünden atının üzerine tünemiş gibi oturmuştu. Ama yüzünden Wilkerson ile ilgili tatsız işi bu kadar kolay sonuçlandırdığı için mutlu görünüyordu. Atını arabanın yanı başında sürerken, bütün sorumlulukları üzerine attığı karısının dostlarıyla buluşacağı pikniğe gidememekten dolayı üzüleceğini aklına getirmiyordu bile. Güzel bir ilkbahar günüydü. Tarlalar olağanüstü bir güzellik sergiliyordu. Kuşlar çevrede uçuşurken cıvıl cıvıl ötüşüyorlardı. Gerald kendisinden başka bir şey düşünmeyecek kadar kendisini genç ve neşeli hissediyordu. Ara sıra Peg arabayla gidiyor şarkısını, bazen İrlanda şarkılarını ya da Robert Emmett'ın melodinin daha tasalı olan "O kız genç kahramanın uyuduğu topraktan çok uzaktadır" şarkısını mırıldanıyordu. Bütün gününü Yankiler aleyhinde konuşarak ve savaştan söz ederek geçireceği hayaliyle çok neşeli görünüyordu. Bu arada küçük tentene şemsiyelerin altına sığınan üç güzel kızıyla gururlanıyordu. Dün akşam Scarlett ile aralarında geçen konuşmayı unutmuştu sanki. Onun çok güzel olduğunu, kendisini onurlandırdığını ve gözlerinin İrlanda tepeleri kadar yeşil olduğunu düşünüyordu. Bu benzetişin kendisine şair gibi bir görünüm vermesinden dolayı üzüldü. Genç kızları heyecanlandırmak için Yeşil Renk şarkısını biraz yanlış terennüm etmiş olsa da onlara sunmaktan büyük zevk duydu. Scarlett babasına annelerinin küçük şımarık çocuklarına baktıkları gibi şefkat dolu bir güvensizlikle baktı. Akşamleyin sarhoş olacaktı. Karanlıkta atla evine dönerken her zaman yaptığı gibi 12 meşeler ile tara arasındaki bütün hendekleri atlayacağını biliyordu. Tanrı'nın yardımı ve atının kıvraklığı sayesinde de boynunu kırmayacağını umut ediyordu. Irmağı atıyla yüzerek geçecekti. Pork böyle zamanlarda avluda elinde lambayla bekler ve onu bürodaki mindere yatırırdı. Yeni elbisesi harap olacak, ertesi sabah çevresine korkunç küfürler savurarak Elena atının karanlıkta köprüden düştüğünü anlatacaktı. Hiç kimseyi aldatamayan ama herkesin kabul ettiği bu yalan yüzünden kendisinin bir takım oyunlar çevirebileceğine inanacaktı. Scarlett babasını şefkat ve sevgiyle izledi. "Bencilliğiniz ne kadar tatlı," diye düşündü içinden. "Sizinle hiçbir konuda ciddi olmak mümkün değil," dedi. Genç kız bu sabah o kadar heyecanlı, o kadar mutluydu ki babasıyla birlikte bütün dünyayı sevgiyle kuşatmaya hazırdı. Güzeldi ve kendisi de bunu biliyordu. Gün bitmeden önce eşliği yalnız kendisinin olacaktı. Güneş çevreye güzel bir sıcaklık yayıyordu. Georgia ilkbaharı bütün güzelliğini onun önüne saçıyordu. Yol kenarındaki dut fidanları, kış yağmurlarının toprakta açtığı oyukları birer yeşil takı gibi saklıyordu. Kızıl toprağı yaran granit kütleleri yabani güllerin mantosuna bürünmüştü sanki. Ortalığı erguvan rengi menekşeler kaplamıştı. Irmağın öteki yanında ormanlarla kaplı tepelerde kızılcık ağaçlarının beyaz çiçekleri bütün bu yeşillik içinde erimek istemeyen kar taneleri gibi parlıyordu. Elma ağaçları en açık beyazdan en koyu kırmızıya kadar bir renk cümbüşü içindeydiler. Güneş ışınları büyük ağaçların yaprakları arasından süzülürken hanım elleri pembe, turuncu ve kırmızımtırak bir halı görünümündeydi. Rüzgar yabani fidanların gizemli kokularını taşıyordu. Çevre o kadar güzel kokuyordu ki Scarlett içinden "Ölünceye kadar bugünün güzelliğini anımsayacağım," dedi. "Kuşkusuz bu benim düğün günüm olacak." Eşli ile birlikte bugün öğleden sonra ya da bu gece ay ışığında peri masallarının taze çiçekleri arasından Jonesboro'ya doğru gideceklerini düşündü. Evliliklerinin Atlantalı bir rahip tarafından kutsanması gerekliydi. Ama bu anne ile babasının işiydi. Elena'nın kızının nişanlı bir erkekle kaçtığını duyunca utanacağını düşünerek sarsıldı. Ama annesinin mutluluğunu görünce onu nasıl affedeceğini biliyordu. Babası ise homurdanmayacak, bağırıp çağıracaktı. Fakat bu dün akşam eşli hakkında tüm söylediklerini unutacak ve kendi ailesiyle Wilkes'lar arasında doğan yeni ilişkiden çok mutlu olacaktı. Scarlett kendisini kaygılandıran bütün olasılıkları kafasından uzaklaştırmak için "Bütün bunları evlendikten sonra düşünürüm," dedi. Parlak güneş, yeşil ve hoş kokulu ilkbahar, sessiz akan ırmak, karşı tepede görünmeye başlayan 12 meşelerin ocakları gönüllere taşkınlık veren neşeden başka bir şey duymaya fırsat bırakmıyordu. Scarlett'in gönlü rahatlamış, düşüncelere dalmıştı. "İşte orada bütün ömrümü geçireceğim. Böyle 50, belki daha çok ilkbahar göreceğim. Çocuklarıma, sonra torunlarıma bugünkü ilkbaharın ne kadar güzel olduğunu, bir benzerini görmenin mümkün olamayacağını anlatacağım. Bu son düşünce onu öylesine mutlu etti ki, Yeşil Renk şarkısının son bölümünü söyledi ve babasından gürültülü bir kutlama aldı. Sue Ellen neşesiz görünüyordu. "Neden bu sabah bu kadar mutlusun?" diye sordu. Çünkü Scarlett, yeşil balo elbisesiyle kendisinden daha güzel olacağını söyleyip durmuştu. Scarlett neden kendi elbisesine ödünç vermek istemiyordu? Dadı niçin yeşilin Sue Ellen'a iyi gitmediğini söyleyerek onunla her zaman zıtlaşıyordu? "Benim kadar sen de biliyorsun. Bu akşam Ashley'nin nişanı var. Babam bu sabah söyledi. Çok iyi biliyorum ki sen onunla uzun süredir bakışıyordun." Scarlett kız kardeşine dilini çıkarttı. Sonra "Bütün bildiğin bu kadar." diye cevap verdi. O neşesine zarar verilmesini istemiyordu. "Suzy, bu dediğin doğru değil. Bunu sen de biliyorsun." diye biraz kırılmış olan Karen itiraz etti. Scarlett Brent'i düşünüyor. Scarlett küçük kız kardeşine döndü ve insanın nasıl olup da bu kadar uslu olabileceğini düşündü. Bütün aile bu 13 yaşındaki kızın daha şimdiden seçtiği erkeğin Brent Tarleton olduğunu biliyordu. Oysa o Scarlett'in kız kardeşi olmasaydı Brent hiçbir zaman Karen'a dikkat etmeyecekti. Annelerinin bulunmadığı sıralarda iki kız kardeş Brent konusunu açarak ona takılırlar ve onu sonunda ağlatırlardı. Scarlett, "Yavrucuğum Brent bana karşı ilgisizdir." diye cevap verirken iyilikseverliğini de kanıtladığı için mutlu oldu. "Ayrıca ben de Brent'e karşı hiçbir ilgi duymuyorum. O senin büyümeni bekliyor." Karen'ın yuvarlak yüzü kızardı. Bu son sözden aldığı güvenle sordu. "Sahi mi Scarlett?" "Annem Karen'ın henüz erkekleri düşünecek yaşta olmadığını söylemişti. Bunu sen de biliyorsun Scarlett. Ama şimdi kalkıp ona akıl veriyorsun." "İstediğini söyle, bana vız gelir. Sen Karen'dan yana olabilirsin. Çünkü şu gerçeğin farkındasın. Bir yıl sonra o senden çok daha güzel olacak." Gerald konuşmaya karışma gereğini duydu. "Bugün uslu durun yoksa kırbacımı elime alırım. Şimdi susun bakalım. Bir araba sesi işitiyor musunuz? Bu gelenler Fontaine'ler mi?" Yolun ormanın içinden Mimosa ve Fairhill'den inen yolla birleştiği yerden bir araba gıcırtısı ile nal sesleri duydular. Arabaların perdelerinin ardından çevreye kadın sesleri yayılıyordu. Gerald atını ileri sürdü ve iki yolun kesiştiği yerde arabayı durdurması için Toby'ye işaret etti. Tarletonların hanımları diye neşelenerek kızlarına haber verdi. Gerald'ın Ellen hariç bütün kontlukta kızıl saçlı Mrs. Tarleton'dan daha çok beğendiği başka bir kadın yoktu. "Hem de arabayı o sürüyor. Dizginleri de ne güzel tutuyor. Ne güzel elleri var. Tüy gibi yumuşak. Kırbaç gibi sağlam. Tam öpülmeye layık eller. Sizin böyle elleriniz olmaması ne kötü." Sonra kızlarına sevgi ve sitemle dolu bir göz atarak onları şöyle eleştirdi. "Karen hayvanlardan korkar. Senin ise yulara dokunur dokunmaz ellerin tereyağı gibi erir. Ya sen küçük kedim?"